Talent Grid'in katkılarıyla Code Fiction başlıyor.
Arkadaşlar bugün aslında çok ilginç bir konu konuşacağız. Hepimizin böyle büyük firmalarda mülakat girmeden önce çalıştığımız ama sonrasında unuttuğumuz konulardan biri olan algoritmik karmaşıklık, yani Go'dan bahsedeceğiz. Benim de yıllardır sadece böyle Wikipedia'dan girip tanımına bakıp lazım olursa kullandığım şeylerden biri. Aynı zamanda bunun bir arkadaşı daha var. O da Traveling Salesman. Ama bugün onu konuşmayacağız. Abi bir Go'yu hiç yazılım bilmeyen birine değil de böyle nasıl anlatırdınız? Bir Go nedir diye sorduğunda neyi ölçmek için kullanıyor? Niye böyle bir şeye ihtiyacımız olmuş, konsepte ihtiyacımız olmuş?
Bir algoritmanın verimliliğini ölçüyor, yani ne kadar verimli çalıştığını önden hesaplamak için kullanılıyor en basit tabirle.
Yani aslında mesela hızını çalışırken ne gibi şeyler olacak? Runtime sırasında ne kadar bir şeye ihtiyacı olacak aslında? Yani girilen input'un değeri algoritmayı genel olarak nasıl etkileyecek? Buna bakıyoruz aslında. Hani Big O'daki, oradaki mesela N ya da işte A ya da B, neyse artık o değişken. Senin verdiğin girdinin değeri. O girdinin artmasıyla algoritman ne şekilde etkilenecek? Mesela Big O N olan, yani işte mesela 10 tane kayıt verdiğinde 10 tane kaydın onun da gezmesi belki çok büyük bir problem değilken, bu milyarlarca kayıda geldiği zaman burada başka problemler ortaya çıkmaya başlıyor. Aslında bunu görebilmeni sağlayacak bir araç.
Peki her zaman önceden orada o kararı nasıl vermek gerekiyor? Çünkü optimizasyon da maliyetli bir olay değil mi? Hangi aşamada karar vermek gerekiyor, yoksa önceden böyle mi tasarlamak gerekiyor?
Bence orada optimize edip etmeyeceğine karar vermene yardımcı oluyor. Yani optimize etmene yardımcı oluyor, evet, ama optimize edip etmeme noktasında senin ona zaman ayırıp ayırmayacağına yardımcı oluyor. Çünkü bir algoritmanın zamana bağlı ne kadar hızla yavaşlayacağını tahmin etmene yarıyor yani. Sen biliyorsun ki atıyorum işte 1 milyar tane veri noktası gönderdiğinde bu algoritma çok yavaşlayacak veya çalışmayacak. O zaman hani en baştan optimize etmeye başlayabilirsin diye tahmin ediyorum.
Evet, ama bunu yaparken de birçok varsayımla aslında gidiyorsun yine de, değil mi? Yani mesela sadece yazılım tarafında düşünüyorsun bunu. Donanımı düşünmüyorsun ya da işte bunu nasıl ölçekleyeceğini falan düşünmüyorsun aslında. Temelde Big O notation dediğimiz şey sadece bir algoritmanın verimliliğini ölçüyor. Verimlilik mi denir ona? Verimlilik değil aslında, değil mi?
Performans mı acaba? Doğru kelime.
Olabilir, evet. Dolayısıyla bunu ölçmeyi hedefliyor.
Bir de algoritmaları karşılaştırmana da yarar bakınca. Diyelim aynı işi yapan iki algoritman var. Hangisinin daha iyi, hadi iyi diyeyim, çalışacağını falan da görmene yardımcı olur diye tahmin ediyorum.
Evet abi, kesinlikle öyle. Yani aslında mesela en basit örneği tabii ki sort algoritmaları. Mesela sort algoritmalarına baktığın zaman aslında burada ne sort etmek istediğini, bu sort etmek istediğin şeyde nasıl bir beklentin olduğuna, ihtiyaçların neler, isterlerin neler, buna bağlı olarak aslında algoritmaya karar vermen gerekiyor. Dolayısıyla burada sana yol gösteriyor. Yani eğer bir algoritmayı bulduğun zaman, mesela şöyle düşün, diyelim ki bir problem var karşında. O problemi çözmek için bir algoritma geliştirdin. Geliştirdiğin algoritmanın ne kadar verimli olduğunu anlaman lazım ki ilerleyen zamanlarda, yani bu sayı artacak mı, artarsa nasıl etkileneceğini bilmen lazım ki bunun başka çözümle gidip gitmemen gerektiğini anlamana aslında yardımcı ediyor. Yani şöyle söyleyeyim, bir şeyi sonuna kadar optimize edebilirsin. Birçok farklı optimizasyon yapabilirsin, değil mi? Yani yazılımın da dışında da optimizasyonlar yapabilirsin ama
sonu yok, evet.
Aynen öyle. Buna sonuna nasıl karar vereceksin? Aslında bunun ölçülebilir bir değeri oluyor bu senin için. Yani bunu ben mesela log n'e kadar optimize ettim. Big O log n yaptım. Tamam, yeter. Ya da mesela bu problem için mesela n kare çok kötü belki. Bunu n'e düşürebilir miyim? Daha iyi optimize edebilir miyim? Aslında bunu veriyor. Aksi halde elinde böyle bir ölçüm olmadığı zaman bu varsayımsal şeylere dönüşüyor aslında bakarsan.
Burada belki şöyle bir soru sormak istiyorum ben. Buradaki trade-off'un, ya ben mesela bunun aslında önemini vurgulamak istiyorum. Yani bu hep böyle başında espri yaptım, mülakatlarda soruluyor sonra unutuyoruz diye şey yaptık ama bugün bile özellikle bu distribütif sistemlere gittiğimiz günlerde bile aslında bizim kullanmamız gereken bir yöntem gibi geliyor. Ama bir yandan da şöyle düşünüyorum. Kaynaklar ucuzladıysa kaynak dayamak da bir mesela optimizasyon yapmak yerine tercih olabiliyor mu? Tamam, bunun bir sınırı olduğunu biliyorum da. Yani orada ne zaman karar vermeniz abi, yeter artık duralım ve bunu optimize edelim diye. Çünkü maliyet bir development şeyini gömüyorsun veya baştan böyle tasarlamak gerekiyor.
Abi orada yani bence kaynaklar konusunda cloud provider'lara da pricing'lerine bakmak gerekir. Çünkü hani memory'den çok CPU ya da compute unit için aslında pricing modelleri var genelde. Dolayısıyla ben sorting'i ya da search işlemini ya da filtreleme işlemlerini en az CPU kullanacak şekilde yaparsam, bütün datayı memoride tutup bunların üzerinde minimal bir şekilde CPU yoğunluğu oluşturacak sorgular ya da filtreleme algoritmaları çalıştırırsam orada hem maliyetlerim düşer hem de yani CPU compute power tabii ki daha az olduğu için daha hızlı respons alırım. Böyle de bir trade-off var.
Evet abi, mesela şimdi JavaScript üzerindeki sort algoritmasına bakalım mesela. Yani JavaScript'in sort algoritmasını kullanıyoruz ya. Mesela burada aslında şunu bilmesi iyi bir şey yazılımcının. Mesela JavaScript'in V8 implementasyonu, hala öyle mi bilmiyorum, belki değişiklikler olmuş olabilir ama şöyle bir kontrol yapıyor abi. Eğer array'de 10'dan fazla eleman varsa farklı bir sorting işlemi yapıyor. Eğer 10'dan az bir eleman varsa ya da fazlasının azına göre farklı işlemler yapıyor mesela. Yani burada böyle bir karar verilmiş. Mesela bu kararı verirken bu yazılımcı neye göre vermiş? Dolayısıyla burada aslında bunları bilmen gerekiyor ki senin yazılımcı olarak. Burada bu tarz kararları verirken bunlara bir şey yapabilirsin, anlam yükleyebilirsin. Veya senin de mesela bu sortu nasıl çalıştığını anlaman lazım ki çok büyük veri setleriyle çalışırken ne şekilde yazılımının davranacağını anlaman gerekiyor. Yani bunu anlamadan kod yazmaman lazım bence.
Abi çok güzel bir yere geldin aslında. Çünkü artık hepimiz framework kullanıyoruz yani ve bu frameworkler her şeyi soyutluyor yani bizden. Ve bir yazılımcı olarak işte o sort algoritmasının ne kadar iyi çalıştığını veya ne tip bir datayı gönderdiğinde nasıl perform ettiğini bilmek bence artık her yazılımcının bir miktar görevi ya. Çünkü hani evet burada sort var, kullanıyorum ama hani under the hood ne oluyor bilmek sanki şart gibi geliyor bana. Yoksa asla yazdığın uygulamanın nasıl perform edeceğini öngöremezsin yani. Kaybolur gidersin diye tahmin ediyorum.
Yani sırf language internal'larından bahsetmiyorsun değil mi burada? Hangi algoritmayı kullanıyor ve nasıl şey yapıyor gibi?
Hayır abi.
Ya mesela abi diyelim ki bir şey indirdin. Pardon Uğur, senin adına konuşuyormuş gibi olacağım ama sanırım senin de demek istediğini çok iyi anladım. Ya mesela diyelim ki bir kütüphane kullanıyorsun ve o kütüphane içinde bir sort işlemi gerçekleşiyor ya da bir şekilde bir sıralama işlemi bir şey gerçekleşiyor. Birazcık onun mesela o kodu indirip o kütüphaneyi mesela birçok yazılımcıda şu var. O bir şey arıyor mesela, bir işlem yapması lazım. O işlem için hemen Google'a yazıyor, bir kütüphane buluyor. NPM'den ya da neyse artık hani hangi package manager'ı kullanıyorsa. Oradan bulduğunu alıyor, çok güzelmiş. Bakayım diyor, kaç star var, bu kadar star var. Kaç tane fork var, kaç progress, tamam ben bunu alırım diyor. Alıyor, indiriyor, kullanıyor. Şimdi şunu da yapması lazım bence. Bu nasıl çalışıyor? Yani arka tarafında ne yapıyor bu? Ne gerçekleştiriyor? Bunu da anlaması lazım aslında. Bunu mu diyordun Nur?
Evet abi, tam olarak onu diyorum. Çünkü koyuyorsun mesela, testlerini yazıyorsun, çalışıyor. Sonra canlıya bir alıyorsun, havaya uçuyor.
Aynen değil mi?
Yani bunu JSON parse ederken yaşamıştık. Çok büyük bir JSON geliyordu böyle yüzlerce megabayt. Ve hani normal bizim kullandığımız işte PHP'nin kendi şeyi başaramadı yani. Başaramıyor, sığmıyor memoriye. Çünkü onu deserialize ederken falan muhtemelen bir dünya memory kullanıyor. İşte allocation falan filan uçuyor havaya. Ondan sonra bir tane Linux tool'u kullandık. Sanıyorum adı JQ'ydu, tam hatırlamıyorum. Mesela o da aynı problemi yaşadı.
Command line şeyi ben onu kullandım.
Evet abi. Mesela orada da aynı problemi yaşadık. Ondan sonra başka bir çözüm getirdik işe. Şey yaptık yani, JSON'ın her yeri bizim ihtiyacımıza hizmet etmiyordu. Aldık abi, splice ettik JSON'ı. İstemediğimiz yerlerini bildiğin string halindeyken çıkarttık. Öyle parse ettik mesela. Hani böyle bir çözüm vardı. Başka bir yol bulamadık mesela. Tool'lar işimizi görmedi. Ve çok çok büyüktü yani. Ve o eminim şeyden dolayı havaya uçuyordu yani. Sığmıyor artık yani, o data o kadar büyüyor ki oradaki algoritmanın da daha iyisi ya yazılamıyor ya yok ve başka bir çözüme gitmek durumunda kaldık yani, optimize edemedik. Başka bir şekilde optimize ettik.
Aynen abi, aslında burada şöyle diyebilir miyiz? Yani sonuçta her yazılımcının gün içinde uğraştığı problemler birbirine ne kadar benziyor gibi görünse de aslında detaylarına indiğin zaman birbirinden bayağı farklı problemler olabiliyorlar. Dolayısıyla mesela şu anda Deniz bana, mesela ben de mesela Deniz'e sordum, şunun için ne kütüphanesi kullanıyorsunuz? Deniz bana bir öneride bulundu. Belki o kütüphane benim için o problemi çözmeyebilir. Çünkü benim içinde bulunduğum problem alanının, problem uzayının derinlikleri çok daha farklı belki de. Yani yaptığımız iş belki çok farklı. Belki Denizler onu asenkron başka bambaşka bir yerde çalıştırıyorlar da ben onu canlı sistem şeyle çalıştıracağım. Yani canlı dataya bir şekilde bağlayıp anlık asenkron değil de senkron olarak alacağım. Ve bu bizim her şeyimizi değiştirecek ya da benim içinde bulunduğum sistemin farklı yan etkileri olacak. Yani dolayısıyla burada aslında bir yazılımcının bence en önemli şeyi, yani mühendislik işin aslında içine girdiği nokta şu bence. Problemi iyi anlamaları gerekiyor. Yani problemde ne gibi şeyler var? öncelikle varsayımlar ne gibi varsayımlar yapıyorsun? O yaptığın varsayımlar ne kadar doğru ve bunların üzerinde ne kadar ne şekilde karar vermelisin aslında, yani işin en temeli bu.
Şöyle bir soru sorabilir miyim o zaman? Şöyle bir şey diyebilir miyiz ya da diyemez miyiz? Scalability bir optimizasyon yöntemi değildir yani, scale olabilmek aslında.
Abi ben ondan önce bir şey demek istiyorum ya. Çünkü bu konuyu bambaşka yerlere götürecek biliyorum. Sadece şeyi yani sormak değil de belki hani bir ortaya koymak lazım. Aslında biz bunu yani bu Big O notation'ı hepimiz aslında arka planda yapıyoruz yani yazılımı geliştirirken. Abi buraya bir tane daha loop yazdım lanet olsun. İstemiyorum ben bu loop'u yazmak diyoruz. Ya Big O kısmı veya işte bu algoritmik karmaşıklık kısmı biraz daha akademik kaldığı için sanırım insanlar hep bir şey yapıyor. Çekiniyor veya işte ne bileyim ürküyor yani, ama aslında hepimizin yaptığı bir şey. Doğru mu düşünüyorum bilmiyorum.
Bence doğru düşünüyorsun abi. Farkında olmadan birçok şey yapıyoruz ama işte farkında olmadan yaptığımız için ya buraya da bir tane daha loop koyabilir miyim dediğim için bunu şey yapamıyoruz. Elle tutulur bir şekilde ifade etmiyoruz. Yani aslında bunu yapmamız gerekiyor belki de birçok noktada. Yani mesela bir uygulama, mesela bir code review sırasında aslında şunu yapması lazım bence bir code review yapan birisinin. Böyle bir işlem varken bunun karmaşıklığı ne? Aslında code review burada code review olmaya başlıyor. Yani gerçekten senden beklenen o aslında peer'ından. O code style'ları tutmuş mu değil yani. Ya da doğru şeyleri yazmış mı değil yani. Oradaki önemli olan şey o senin yaptığın algoritma nasıl çalışıyor? Bu çalıştığın algoritmanın sonucu ne olacak? Bunu sen görememiş olabilirsin yazan kişi olarak. Takım arkadaşından beklentin bu olmalı bence.
Abi uyguluyoruz aslında ama uygulamadığımız tarafları da var ve bunun gerçekten ihtiyaç olduğu alanlar da var. Mesela in place algoritm, out place algoritm diye bir şey var. Sorting algoritmaları ikisini de kullanabiliyor. In place ekstra memory kullanmadan işlemi yapıyor. Out place ekstra memory kullanarak aslında daha performanslı bir kullanım sağlıyor. Şimdi bizde kaynak o kadar çok ki bu çok kaynak olduğu durumda hiçbir zaman şeyi düşünmüyoruz. İşte bu ekstra 1 megabyte RAM kullanmış. Sorun değil. Ama embedded sisteme yazılım geliştiriyor olsaydık bunu gerçekten kullanabiliyor olmamız gerekecekti. Bunu bildiğimiz noktada aslında herhangi bir şirkete gittiğimizde uygun çözümü üretebilir duruma geliyoruz. Bu temel bilgiler o yüzden biraz kritik.
Evet değil mi abi? Bu 64K demo scene'inde falan kaynaklar çok kısıtlı olduğu için mesela orada inanılmaz bu hesaplar dönüyor yani optimizasyonlar veya embedded software geliştirirken falan da. Biz tabii çok lüks takılıyoruz yani high level yazıyoruz abi çalışıyoruz.
Evet abi mesela şey var ya aslında biraz tabii abartı bir örnek olacak da mesela şöyle bir şey var. Bu bizim kullandığımız ofis sandalyeleri mesela şöyle bir şeyle karşılaşıyor insanlar. Bilmiyorum hiç başınıza geldi mi ama ben bunu konuştuktan sonra 2-3 kişiden daha duydum. Çok nadir gerçekleşen bir fenomen aslında bu. Birisi sandalyeye oturduğu zaman ekranı kapanıyor abi. Bunu hiç duydunuz mu böyle bir şeyi?
Ha, direkt statik elektrik diye sallayasım geldi.
Ya bununla ilgili çok ilginç şeyler var. Şimdi mesela ekranın işte belli bir frekansta kullanıyor. Senin oturduğun sandalyenin altında o senin hani şey var ya gaz hikayesi var mesela işte senin sandalyeyi kaldırıyorsun indiriyorsun vesaire. Onların arasında bir yan etkisi oluyor mesela. Şimdi tabii bu çok uç bir örnek ama bununla ilgili videolar var şeyde mesela insanlar bunu şey yapmışlar. Mesela birisi diyor ki oturuyorum sandalye ekranım kapanıyor diyor. Millet de altına yazmışlar saçmalama ne saçmalası ne alakası olabilir falan. Sonra bir tane elektronik mühendisi bunu açıklamış neden olduğunu ve gerçekten de mantıklı bir sebebi var ve olması da beklenen bir şey aslında. Şimdi aslında şunu demeye çalışıyorum. Buradan bu garip örnekten şuraya getireceğim. Senin yazdığın kodda aslında belki de bunlar senin için önemli olmayabilir gibi görünebilir ama günün birinde öyle bir şey başına gelebilir ki yazılımda bu aslında daha da çok yani bu yan etki dediğimiz konu aslında çok önemli bir konu. Öyle bir yan etkiyle karşılaşabilirsin ki bunun o detayını bilmen gerekebilir. Yani aslında yani benim o bilgiye ihtiyacım yok diyen insanların başına ya böyle bir şeyler gelmemiştir ya da o problemleri başkaları onun yerine çözmüştür ya da şansa problemleri çözmüşlerdir bugüne kadar.
Çok felsefik girdin ya. Aynen. Bu sorunun cevabını öğrenmek istiyorum ama bence bu cliffhanger olarak kalsın yani o ekran niye kapanıyor. Ben de bakacağım bu bölümden sonra.
Gönderirim linki paylaşım.
Evet abi kesinlikle haklısın bu arada. Yani nasıl diyeyim? O bence şimdi Deniz'in o bahsettiği ölçeklenme mevzuna gelebiliriz. Yani uygulama performansı ile birebir ilişkisi var mı? İşte distributed sistemlere deploy ettiğinde neler oluyor? Bence çok mühim konular yani. Bunlar hepimizin aslında fark ettiği bir şekilde ama belki de çok önemsemediği konular yani. Bilmiyorum İlgin sen o soruyu o amaçla mı sormuştun?
Abi tam olarak bu amaçla sormuştum. Ya bu onun çözümü değil aslında. Big O bambaşka bir şeye şey yapıyor. Yani şimdi ortada bir problem var. Performans problemi olabilir veya resource problemi olabilir. Yani bunu çözmenin iki tane yolu geliyor aklıma. Bir, bu algoritmik karmaşıklık şeylerine bakıp optimizasyona gitmek. İkincisi de kaynak varsayımında vur yani scale et. Ama yani bu geçici bir çözüm. Bir yerde patlıyorsa zaten kaynaklar da sınırsız değil. Ama öyle bir noktaya geldik ki yani abi ne zaman int yerine short kullandın? Yani bu zaten buraya gitmeyecek deyip işte orada ben şey oluyorum.
Abi artık int yerine long kullanmak istiyorum ya. Çünkü yani int kullanıp gerçekten veri sayısı oraya ulaştığı için long'a çevirmemiz gereken yerler oldu ve çok canımız sıkıldı. Ve bakıyorum abi gerçekten int kullanmanın çok bir avantajı var mı artık emin olamıyorum ya. Çünkü zaten böyle terabaytlarca alanımız var, gigabaytlarca işte hafızamız var.
Abi ama işte 232 ile 264 arasında hayvan gibi fark var ya işte insan da üzülüyor yani.
Doğru abi, doğru.
Bilemiyorum.
İsraf.
Ama abi bu çok şey algoritma karmaşıklığıyla alakalı değil ki. Bu veri yapısıyla alakalı. Belki veri yapılarını da bir konuşmak lazım.
Evet, bu konuda da haklısın. Yani aslında yine şeye geleceğiz. Yani burada çözüm bulmak istediğin şey ne? Ve o çözüm bulmak istediğin şey nasıl bir şeyle yaklaşmalısın aslında? Ana mevzu bu.
Evet. Ya kesinlikle şeyi merak ediyorum ya. Başınıza gelmiş örnek var mı mesela? Böyle bir algoritma yazmışız ve İşte scale ederken havaya uçtu yani gidip optimize etmek zorunda kaldık veya işte resource'ları arttırmak zorunda kaldık falan gibi.
Şey hatırlıyor musun Deniz? Bizim önceden çalıştığımız bir framework vardı hatırlıyor musun? Onda link provider gibi bir şey yazmıştık.
Aynen. İnşallah onun için cehennemde yanmayacağız.
Abi şey oldu böyle bir akşam Deniz'le biz sen vardın değil mi Deniz? Beraberdik biz ofisteydik. Böyle bir yönetim kurulu toplantısı vardı ve nedense biz de ofiste böyle oturup kod yazıyorduk o sırada. Bizim yazdığımız framework'ün altında şey var böyle bir sorgu üretiyor günün sonunda. Sen böyle bir chain'lerle şey yazıyorsun. O zaman böyle bir framework de yoktu çok fazla kullanabildiğimiz. Hatta edit framework de falan vardı da ondan birazcık daha performans alabilmek için onun daha iyisini yazmaya çalıştık.
Bir de SQL ve Oracle'da da çalışıyordu falan. O zamanlar o kadar hepsini destekleyen de yoktu.
Evet doğru. Bayağı eski zamanlardan bahsediyoruz. 2010 falan herhalde. 10 sene önce falandı. Öyle bir şeydi. Neyse. Deniz'le beraber oturup onu yazdık biz. Çok da böyle gurur duyduk o yazdığımız şeyle. Fakat bu production'a çıkınca yani insanlar bunu kullanmaya başlayınca tabii ki yüzlerce, binlerce request gelmeye başladı ve bir sürü support ticket'ı açılmaya başladı. Bu çok yavaş, bu çok yavaş, bu çok yavaş diye. Mesela orada bayağı bir optimizasyon yapmak zorunda kalmıştık ve ondan sonra günün sonunda o yazdığımız şey bizim başımıza hani böyle çok gurur duyarak ve böbürlenerek yazdığımız şey bizim başımıza ciddi bir bela olmuştu mesela.
Aynen string'in immutable olduğunu öğrendiğim anlardan.
Evet değil mi? Sorunumuz oydu. Aynen öyle sorunumuz oydu o zaman.
Aynen abi yani mesela şimdi çok şeyler falan işte insanlar bu sorunları görüyor. Mesela .NET'te span diye bir şey çıktı artık direkt böyle memory'e erişip daha optimize şeyler yapmanın. Bütün bu regex algoritmalarını JSON convert işlemlerini falan onun üzerine taşıdılar. Hayvan gibi performans kazandılar mesela. Ama ya bence bak söylediğin şeye çok güzel bir örnek. Biz ihtiyacımız olmasa orada hayatta öğrenemeyecektik de aslında böyle bir şeyi yani. Ya şimdi bayağı abstraction üzerine abstraction kullanıyor millet işte. Fırat'ın senin falan dediğin de o yani. Bir framework var elinde kullanıyorsun yani. Orada ne kullanmış, ne yapmış falan. O süper elim insaniyede getiriyor benim köremi. İyi o zaman diyorsun yani. Öğrenme ihtiyacı hissetmiyor insanlar bir noktada galiba. Çünkü bir de artık şey olduk ya birazcık. Ya işte software craftsmanship falan diyoruz. İşte bu bir zanaat mıdır ne midir falan o tartışmalar oluyor bir anda ama zaten bu kadar insanların yazılım ekiplerinin büyütmesinin sebebi de business ihtiyaçları. İşte bu artık insanların container sistemlerine geçmeleri, scalability, nasıl bunu şey yapacağız falan bunların daha az sorun olması, insanların daha çok business'a odaklanması gibi problemler de yani developerların da bu yanlarını körleştiriyor gibi hissediyorum ben.
Evet abi. Evet. Ama biraz da konuya geri çekecek olursak aslında bir de şöyle bir şey var. Sanırım bu algoritmaların karmaşıklığını mesela yüksek ölçekli bilirliğe çıkartırsak eğer bu sefer aslında günün sonunda şey de oluyor. Senin şeyleri de düşünmen gerekiyor. Yazdığın servislerin iletişim paternlerini de düşünmen gerekiyor mesela. Yani mesela multi-threaded bir takım uygulamalar yazdığın zaman ya da bunların da farklı bir takım etkileri olmaya başlıyor. Ne zaman multi-threaded yapmalısın? Multi-threaded yapıyorsan bunun sonuçları ne olacak? Çünkü mesela birçok insan şunu da yapıyor. Her şeyi multi-threaded yapıp günün sonunda promise oluyor. Her şeyi birleştiriyor ve her şeyi aslında birbirini beklemeye başlıyor yine. Yani belki de orada çok da iyi bir çözüm değil o.
Abi thread starvation falan yaşadık biz geçenlerde. Öyle şeyler oluyor yani.
Ne oldu?
Özgen biz bir şey de deniyorduk. Bir framework mi kullandık bir şey yaptık. Thread bitti abi yani. Öyle şeyler tam hatırlıyorum.
Thread'i tükettiniz mi abi? Nasıl?
Aynen abi.
İlginç. Bak hiç bilmediğim bir konsept yani. Hakikaten bir fikrim yok.
Thread starvation diye bir konu var.
İşte başa gelince.
o kadar kötü bir anı spesifik olarak neyde yaşadığımızı hatırlamıyorum gerçekten. Ama yanılmıyorsam şeydeydi, bir Go projesindeydi. O da kullandığımız Go library ile alakalı olması lazım.
Aynen şeyleri öğrendik. Bu neydi Go'nun?
Şeyini close etmiyor. Dolayısıyla connection thread'ini öldürmüyor gibi bir durum vardı.
Thread'leri iade etmiyor abi geriye. Biz Go'yu da öyle çok şey girdiğimiz için aslanlar gibi girdik böyle, bunu Go'yla yazalım falan diye. İşte öğrenmek gerekiyor arkadaşlar.
Handle'ı bırakmayınca thread kalıyor ve thread starvation'dan dolayı şey yapıyordu. Container down oluyordu falan.
Aynen. Channel'ı işte öğrendik. Oh abi channel harika bir şeymiş falan diye vurduk abi channel'lara. Bir daha haber alamadık o channel'lardan.
Sonra channel'larda sınırlıyordu.
Süper. Bu arada ufak bir ara verip ondan sonra geri gelip devam edelim mi konuşmaya?
Evet evet.
O zaman reklamlar.
Merhaba, sizlere bu yılın gerçekleşmesine katkı sağlayan sponsorumuz Talentlik'ten bahsetmek istiyoruz. Merak etmeyin, podcast devam ediyor. Aktif olarak iş aramıyor olabilirsiniz ama yine de piyasada nasıl işler olduğuna haberdar olmaktan zarar gelmez. Muhtemelen piyasadaki bir sürü iş ilanını gezmek de istemezsiniz değil mi? Bunun için Talentlik harika bir çözüm geliştirmiş. Talentlik'te kayıt oluyorsunuz, kriterlerinizi belirliyorsunuz ve sadece bu kriterlere uyan firma ve iş ilanları sizin karşısına çıkıyor. Böylece siz de sıfır eforla sektördeki pozisyonlardan haberdar olabiliyorsunuz. Kayıt olup hızlıca profilinizi oluşturmak için talentgrid.io/codefiction adresine girebilirsiniz. talentgrid.io/codefiction.
Peki abi, ben şimdi konuyu birazcık değiştirip bu veri yapılarına gelmek istiyorum. Biraz araştırdım. Gerçekten birebir bir bağlantı bulamadım. Hani nasıl diyeyim, problemi çözmeye çalışırken mutlaka veri yapılarınızı doğru koyun ve algoritmanız ona göre çok daha iyi olacak gibi. Ama hani bakınca işte lookup table'lar, hash table'lar vesaire muhtemelen veriye erişim pattern'inizi çok etkiliyor yani. Ve aslında kolaylaştırıyor çünkü direkt memory'den alıyor veya direkt işte o alana erişebiliyorsunuz. Loop etmenizi engelliyor vesaire. Sizin bu konuda tecrübeniz ne, yani ne yaşadınız?
Abi bununla ilgili çok güzel bir örneğim var. Armut içerisinde authorization ve authentication için biz şey kullanıyoruz. Identity server kullanıyoruz. İlk POC zamanlarında falan tabii default olarak Entity Framework ve MS SQL üzerine kurgulanmış şey var. Library'leri ve örnekleri var. Hadi POC kuralım, deneyelim, görelim falan diye bakıyoruz. Ve yani sonuçlar çok kötü. Aşırı derecede yavaş validationlarda. Tabii ki local environment'da demiyorum da. Dio token'ı, hash'ini ve İşte refresh token'ı veya token'ın ID'sini, key'ini bir primary key olarak kaydediyor. Attribute'ları JSON serialized olarak kaydediyor bir kolona. Daha önce de bahsetmiştim böyle kirli işler, kolona JSON serialized data tutma gibi. Sonra birkaç böyle tweak'le bunları böyle ayrı grant tablolarına falan böldü falan. Sonra dedik böyle olmayacak çünkü bir gelen request'te öncelikle zaten burada structured bir database kullanılması aslında bir yanlış bize göre. Çünkü orada bir performans gerekiyor. Dolayısıyla bunu bir NoSQL yapıya çekmek daha mantıklı olur diye düşündük. Ondan sonra lookup key'lerimizi belirledik. Bu ne olabilir? İşte user ID olabilir. User ID derken bir şey, anonim arka tarafta bu user'ın hash'i aslında. Daha sonra buna bakan authorization key'ler olabilir. Sonra bu user'a ait grant'lar olabilir. Daha sonra bu grant'ların eşleştiği API resource'ları olabilir. Bunların hepsini böyle ayrı ayrı hash setler altında register tuttuk. Ve istediğimizi artık böyle oradan oraya query at, oradan onu join'le falan şeklinde birkaç step değil de tek seferde aslında gidip hash'lerden ilgili datayı alıp zaten object gibi tutuyoruz bu datayı. Belki orada database seçimimiz şu an doğru değil ama en azından key value storage içerisinde JSON'da serialize ettiğimizde bu süreyi yaklaşık böyle 60-70 milisaniyelerden 7-8 milisaniyelere T99'da indirdik ve bayağı da işimizi gördü yani. Hatta cache kullanmaya gerek kalmadan böyle authorization'ı cache'lemeden bile şu an bayağı request kaldırabilen bir yapıda çalışıyor.
Süper abi. Burada tabii işte bu daha önce bahsetmedik galiba ama bu space complexity muhabbeti de giriyor sanırım işin içine. Çünkü pek çok şeyi memory'de tutuyorsun yani, sen onu veri yapısını o şekilde tasarladığın zaman, doğru muyum?
Memory'de tutmak ayrı, bir de tabii data source'un da önemli. Bu data source tercihinde biz hızlı olsun diye aslında memory database olarak Redis'i seçtik. Tabii arka tarafta belli periyodik olarak tabii ki file processing falan yapıyor ama her şey in memory deniyor. Dolayısıyla özellikle hash query'lerinde falan zaten o bir şekilde bir aksesi var. Zaten hash olduğu için direkt olarak hangi key'ye erişeceğim bildiğim için burada direkt olarak hash map result alıyorum.
Anladım, anladım abi.
Bu arada bu kompleksitelerle ilgili çoğu database'de olmayan Redis'te olduğunu beğendiğim bir şey var. Redis'in dokümanlarında hangi query'nin hangi kompleksitede execute edeceğini yazıyor. Gerçi structured query olarak yani MSS query içerisinde de execution planlarda falan çıkartıyor ama burada direkt olarak Redis üzerinden görüntülenebiliyor. Onu da tavsiye ederim. En azından benzer bir query'ler.
Space complexity konusu neymiş abi? Orayı bir hızlı geçtim. Ben tam şey yapamadım.
Abi space complexity şöyle anlatılıyor. Diyor ki İngilizcesini okuyayım bir. Space complexity is the space taken by algorithm to complete its algorithm relative to its input size. Yani burada da işte yani constant space artı auxiliary space diye iki tane kavram var. Bu ikisinin toplamı. Biri ya yani constant space algoritmayı çalıştırmak için gerekli olan alan diyeyim. Yani lokal variable'lar işte input vesaire. Bir de auxiliary space'de işte extra temporary additional space used by an algorithm. Yani herhalde burada işin içine swap falan da giriyor diye tahmin ediyorum bir noktada.
Tam olarak onu diyecektim.
Şey de giriyor olabilir. Atıyorum bir kere query execute oldu ya da bir filtreleme ya da herhangi bir algoritma execute oldu. Belki sonraki kullanım için buna bir lookup table falan hazırlayacaksa bunun hash'lerin tutulduğu alanda olabilir diye düşünüyorum auxiliary.
Evet olabilir abi. Yani bu ilk başta Fırat'ın bahsettiği Fırat neydi o iki kavram? Inward outward müydü?
In place out place abi.
In place out place.
External bir memory kullanman gerekiyor mu ya da işte bir veri kaynağı kullanman gerekiyor mu gerekmiyor mu?
Anladım. Anladım o farklı o zaman. Aynı konuya girmiyor anladığım kadarıyla. Ama bu yani space complexity de sanırım senin kullandığın datanın ne kadar alan veya kaynak kapladığıyla alakalı bir konu.
Evet abi. Ama tabii bunlar birazcık daha şimdi yine Fırat'ın dediği gibi şeylerde biraz ilgili yani yine önemli bilmek lazım ama ne zaman bunun önemli bir yani sıkıntı yaratabileceğini de birazcık konuşmak da lazım tabii yani gerçekçi olursa.
Evet abi.
Bunlar çok ciddi problem.
Akademik.
Aynen. Olmuyor. Çok şeyler değil yani mesela ama bir işlemci üzerinde bir şeyler yapıyorsan bunları bilmen gerekiyor yani. Bunların ne anlama geldiğini ve bunların ne dert yarattığını.
Kernel yazıyorsan falan diyorsun.
Yani low level gidiyorsan evet çünkü bunları aslında birçok şeyi bizim kullandığımız high level platformlar bunları çözüyorlar. Yani biz farkında bile değiliz bunların nasıl çözüldüğünü baktığın zaman. Yani bir şey bile string class'ı bile herhangi bir şeyde dilde yani kodlarına baktığın zaman nasıl implemente edildiğine karma karışık bir iş aslında. Bizi birçok bu karmaşıklıktan kurtarıyor kullandığımız frameworkler. Ama yine de günün sonunda yine hani o Deniz söylediği gibi nasıl olduğunu ve memoryde nasıl saklandığını da bilmen gerekiyor. Yani onun altındakini yazmasan da yine de şey bilmen lazım. O detayları bilmen lazım iyi bir yazılım mühendisi olmak istiyorsan.
Aynen yoksa string artı diye gidiyorsun.
Aynen limitlerini zorluyorsun. Aynen öyle. Peki o zaman mesela diyelim bir yazılım problemine nasıl yaklaşman lazım? Yani mesela iş yerinde çözmen gereken bir yazılım problemi var. Nelere bakman gerekiyor?
Abi soru sorman lazım ya. İlk başta soru sormayı bilmen lazım yani. Çünkü o sorularla ancak o problemi discover edebiliyorsun.
Evet. Mesela varsayımlar yapıyorum. Mesela benim gördüğüm yazılımcılarda en çok gördüğüm sorunlardan bir tanesi. Şimdi bu aralar Superpeer'dan da birçok kişiyle aslında hani konuşuyorum falan. Problemlerden bir tanesi şu bence. Birçok kişi çok fazla varsayım yapıyor. Ve benim gördüğüm Türkiye'deki yazılımcılarda bu birazcık daha fazla. Ne demek istiyorum? Yani mesela bir problemi çözmeye çalıştıkları zaman o problemin kısıtlarıyla, engelleriyle ilgili bir sürü varsayım yapıyoruz. Ve o varsayımları sınamıyoruz. Ve bu bence çok büyük bir problem. Sadece yani bir yazılım problemi için değil bir de insan ilişkileri için de aynı zamanda ciddi bir probleme dönüşebiliyor. Aslında senin elindeki şeylerin varsayımlarını yapmaman lazım. Mesela mülakatlarda da bununla çok karşılaşıyoruz biz. Mesela bir problem veriyorsun o problemle ilgili hiçbir şey sormadan direkt olarak patır kütür ne anladıysa girmeye çalışıyor ama öyle değil aslında soru sorman lazım. Yani sen mesela diyelim ki en basiti diyelim ki bir soru sordun. İlk sorun şu olmalı. Bu uygulamayı kimler kullanacak? Bu uygulama sunucuda mı çalışacak? Bu uygulama birisinin lokal bilgisayarında mı çalışacak? Bu bile kendi başına teknik tasarımı baştan sona değiştiren bir şey aslında.
Abi hemen bir şey söylemek istiyorum. Bizim bir mülakat sorumuz vardı. Mülakat sorusu bir Scrabble oyunuydu. Scrabble oyununun işte tablosunu veriyorduk ve bitmiş halini ve oyunu kimin kazandığını hesaplamalarını istiyorduk. Daha sonra bu sorunun aslında istediğimiz bütün şeyleri test etmediğini anladık. Sonra soruyu değiştirdik ve şey istedik. Ortaya bir persistence layer koyduk ve bir API koyduk. Ve oynanabilir bir API yazmalarını istedik mesela insanlardan. O zaman çok daha iyi o skill'leri, yetenekleri test edebildiğimizi gördük mesela. Çünkü direkt perspektifini değiştiriyor. Sorduğun soruları değiştiriyor.
Evet, kesinlikle katılıyorum abi.
Yani mesela orada nasıl sorular sormak gerekiyor aslında? Direkt şimdi ortada bir problem var ve işte senden çözülmesini istiyor. Sonuçta yaptığın işler bu, bir solution'la geliyoruz insanların, çözümle geliyoruz ama yani nasıl sorular sormak lazım ki aslında bizim önereceğimiz çözümün daha iyi bir şekilde şey yapalım. Yani mesela şeylerden önemli mi bu noktada? Kaç kullanıcı gelecek buna? Ne kadar veri üretecek? Ne kadar veri birikecek? Bunları nasıl tutmalıyız gibi şeyler?
Hani bunları nasıl tutmalıyız değil de mesela dediğin çok güzel abi. Kaç kullanıcı kullanacak bunu? Mesela bu çok önemli bir soru. Çünkü bu senin nasıl bir optimizasyon yapacağını değiştiriyor. Ya da ne kadar veri gelecek? Mesela bu da değiştiriyor. Veya veri modelini tasarladığın zaman işte veri modelini için her biri için ayrı API mi yaratacaksın? Ya da mesela sistem tasarımına da girdik ama hani bir adım geriye gittim. Mesela diyelim ki bir algoritma yazdın. Algoritmanı işte kaç tane buraya gelecek mesela, bir dizi geliyor. O diziyle ilgili bir şeyler yapıyorsun. Bu gelecek dizinin eleman sayısı en fazla kaç olabilir? Mesela burada sana eğer interview yapan ya görüşme yapan kişi en fazla 1000 olabilir derse senin yapacağın çözüm çok farklı olacak. Çünkü bir optimizasyon problemi muhtemelen yaşamayabilirsin. Ama derse ki sınırsız olabilir ya da milyonlarca olabilir ya da sürekli gelecek diyebilir. Buna bağlı olarak yapacağın çözümde optimizasyon çok önemli olacak. Belki işte 1000 tane gelecek dediği zaman belki big o en çok büyük bir problem olmayacak ya da big en kare çok büyük bir problem olmayabilir. Ama milyarlarca gelecek derse o zaman bu çok ciddi bir probleme dönüşecek. Çünkü eksponansiyel olarak algoritman yavaş çalışmaya başlayacak. Bu durumda da senin onu işte en logene düşünmen ya da logene düşünmen lazım.
Evet abi, bir de yani gerçek zamanlı mı değil mi? Mesela algoritman nasıl bir ortamda çalışacak, ne sıklıkla çalışacak? Aynı anda kaç tane çalışacak? Hani bu soruların aslında cevabını arıyorsun. Ve o soruların cevabını bulmadan zaten optimize etmeye giriştiğin zaman muhtemelen yanlış bir optimizasyonla bitecek o iş. Canlıya aldığın zaman da istediğin gibi çalışmayacak.
Evet, aynen öyle. Yani bu, yani aslında şey diyebilir miyiz? Yani mühendisliğin büyük bir kısmı soru sormak ve sorgulamak aslında diyebilir miyiz? Çözümün en önemli kısmı belki de.
Soru sormak gerekiyor kesinlikle.
Evet, tabii soru soracak bir muhatap bulabilirsen bazen.
Aldım abi, ben bu işi yapıyorum diye gitmemek lazım.
Evet abi, kesinlikle.
Bize bir sosyal medya platformu tasarla diye geldiler mesela.
Hemen yapıyorum.
Tamam diyeyim. Ya ben biraz da şeyi merak ediyorum. Mesela bu dünyadaki en büyük şirketlerin mülakatlarında işte Google'dır, Facebook'tur, işte Amazon'dur. Gerçekten de Bigo soruyorlar. İşte diyorlar ki işte Array'in en ince elemanını bul. Tamam, şimdi bunu daha performanslı bul. Ama diğer firmalar bu seviyede bir derinlemesine inme ihtiyacı hissetmiyor. Hangisi doğru bunun? Gerçekten biz insanlara bunu sormalı mıyız mülakatlarda? Bu gerçekten insanların seçilmesi için gerekli bir kriter mi?
Direkt bu soruya cevap vermeyeceğim ama sadece şunun sebebini söyleyebilirim. Amazon'un, Google'un, Facebook'un, işte atıyorum Microsoft'un açtığı ilanlara binlerce, on binlerce falan developer başvuruyor. Ve öyle bir durumda şey diyebiliyorsun, ya bunun Bigo bile ne alalım gibi bir lüksün de olabiliyor yani. Ya bir de önemli bir eleme kriteri haline geliyor sana o kadar insan başvurmuşsa yani. Ama meslek hayatımızda ne kadar önemlidir şey değildir. Yani senin sorunu bir kriter olduğunu ona cevap veremeyeceğim ama bu kendileri farklı bu şirketlerin ve bir eleme yapmaları gerekiyor insanlara.
Ben bir kere bunların Bigo bilenini alalımı quote edip bir yere yazmak istiyorum ya. O dursun yani bir yerde. Bence çok güzel. Ama şey abi, bu bahsettiğimiz şirketlerin ölçeği devasa. Yani normal boyutta verilerle çalışmıyorlar. O yüzden bence orada sadece Bigo'yu bilip bilmediğini falan tartışmıyorlardır veya araştırmıyorlardır. Bana kalırsa şeyi de görmek istiyorlar. Yani bu adam veya kadın ne kadar critical thinking yapabiliyor yani. Ne kadar soru sorabiliyor. Problemi ne kadar araştırabiliyor vesaire. Ve oradan da tabii ki bu soruları sorabilen mühendis hani en iyi değeri katacak mühendis yani. Onun için kullanıyorlardır diye öngörüyorum.
Ya bu biraz da şeye gitmiyor mu? Eğer ufak bir firmada çalışıyorsanız buna gerçekten de ihtiyacınız yok. Kullanmayacaksınız. Ama eğer işinizde ilerlemek istiyorsanız, daha üst seviye, daha çok veriyle uğraşan, daha çok yük alan firmalara geçmek istiyorsanız bu biraz ön koşul olmaya başlıyor sanki.
Yok abi, buna katılmıyorum. Bence her yazılımcının bunları çok iyi bilmesi lazım ve zaten bu yüzden küçük firmalar küçük firma kalıyor bence. Yani şöyle bir yazılım ekibi mesela diyelim ki işte bizim bunlara ihtiyacımız yok, biz sadece kurut yapıyoruz diyor ama bunların hiçbirini de bilmiyorlar. Aslında şunun farkına varmıyor bunu söyleyen kişi. Yazılım ekibindeki insanlar aslında belki de bunları bilseler ya da böyle bir tartışma ortamı olsa belki de çok daha fazlasını yapacaklar ya da belki çok daha fazlasını yapmaya ihtiyaçları var ama bunun farkında değiller. Yani burada biraz yazılımcılıktaki biz kriterimizi yani beklentimizi çok fazla düşürüyoruz gibi geliyor. Yani yazılım mühendisliğinden beklentimizi çok düşürüyoruz gibi geliyor ve bunun aslında okullarda çok güçlü bir şekilde verilmesi lazım ama nedense okullardan çıkanlar da bunları okulda öğrendiklerimizi nerede kullanacağız diyorlar ama yani okulda öğrendiklerini kullanıyorsun yani. Ki bunu ben okul okumayan, yani üniversitede yazılım mühendisliği okumayan birisi olarak açıkçası görebiliyorum sektörde bulunarak sadece. Ki şey olması lazım yani bunların okuldaki öğretilen şeylerin gerçekten arkadaşlar şeyi var, sebebi var. Yani üniversite eğitimi boş bir eğitim değil yani. Bunları bana Pascal öğretiyorlar üniversitede deyip aşağılamamak lazım üniversiteleri de.
Abi işte o ortamda sorgulayacak insanlara da ihtiyaç var demek ki. Yani sorgulama genelde şirketin kültüründen gelen bir şey oluyor ya da zamanla oturan bir şey oluyor ama bir şekilde zorlamayla oluyor. Sorgulama yoksa zaten bu çalışıyor. Bunu optimize etmeye de gerek yok. O zaman bunu öğrenmeme de gerek yok gibi bir düşünceye gidebiliyor insanlar.
Evet. Bence çok yanlış yani. Çok kötü abi. Yani bence birçok yerde mesela şu anda Türkiye'de birçok kişi senior yazılımcı yani senior developer olarak çalışıyor ama buradaki kavramların birçoğunu bilmiyorlar. Çünkü senior olmak Türkiye'de birçok yer için söylüyorum. Her yer için olmasa da. Maalesef şey yani bir firmada eğer code base'i çok iyi biliyorsan, işi az çok biliyorsan hani böyle şeyini anladıysan işin nasıl çalıştığını senior yazılımcı yapıyorlar seni ama bu değil yani. Gerçekten senior yazılımcı olmak ve bu tarz şeyleri ciddi anlamda göz önünde bulundurup bunlara bağlı olarak karar verebilmek demek.
Bu kararları veya bu donanıma sahip değilsen aslında bir noktada yerinde saymaya devam ediyorsun yani. Hep o code base'de bahsettiğin gibi hep aynı şeyleri yapıyorsun ama aslında hiçbir değer katamıyorsun yani.
Evet.
Orada öyle takılıyorsun yani evet. Orada gelen işleri belki yapıyorsun, çalışıyor ama aynı şeyi alıp 100 katına çıkarttığında çalışmayacak ve bunu asla öngörmüyorsun mesela sen. Çünkü bir noktada da senin hayalin yok yani onun 100 katına büyümesi gibi bir hayalin yok. Biraz da vizyoner olmakla alakalı belki.
İşte burada firmanın kültürü tam olarak işin içine giriyor belki de. Bu bunun vizyonerlik konusunda değil mi?
Evet.
Peki olayı bir tık daha ileri götüreyim. Şimdi burada optimizasyonlar yapmamız gerekiyor. Mesela işte şeyden bahsettik hani kaç kullanıcı gelecek, ne kadar kullanılacak ya da bu uygulama nerede kullanacak, kullanıcısı kim ona bağlı olarak bizim yazacağımız algoritma vesaire her şey değişiyor. Peki bunu böyle bir tık ileriye götürürsek eğer ölçeklenebilirlik problemi haline gelmeye ne zaman başlıyor? Yani uygulamada algoritmamı yazdım tek makinede çalışıyor evet ama tek instance'da çalışıyor sorunum yok. Ama ne zaman ben bunları ölçeklemek zorunda kalıyorum?
Yani orada dikey ölçeklenme mi, yatay ölçeklenme mi falan gibi soru da geliyor aklıma.
Evet ya benim soracağım soru buydu sanırım. Soruyu toparlamaya çalışıyordum.
Şey olarak yani genel olarak neden ölçeklenmek bir problem? Ya da neden mesela Twitter neden en iyi yazılımcılar var elinde Twitter'ın ama hala da cloud üzerinde milyarlarca şeyde çalışıyor. Milyarlarca dolarlık infrastructure'da çalışıyor yani. Ne gibi sorun oluyor? Yani şey mi yetmiyor, donanım mı yetmiyor adamlara?
Veri boyutu. İlk gelen aklıma şey verinin boyutu yani. Çok büyük. Başa çıkması zor. Bir de gerçekten bir noktada fiziksel limitlere takılıyorsun abi.
Değil mi?
Aynen.
Yani CPU'nun getirdiği bir constraint var yani. Bir noktadan daha fazla transistörün yok mesela yani.
İşte concurrency'yi ne seviyede uygulayacaksın abi? Soru birazcık ona doğru gidiyor yani. Bir de şimdi tamam artık vertical olarak da çok iyi, çok fazla büyütebiliyoruz. 64 tane core, 1 terabayt RAM bilmem ne falan oralara doğru gidiyor makineler ama olay o değil yani. Multi region yani Çin'deki giren adamla Hindistan'daki, Güney Amerika'daki, Kuzey Amerika her yerden insan giriyor buraya şimdi. Yani bu tür problemler de var. O yüzden de senin bütün sistemini distribute hale getirmen gerekiyor. Tabii o zaman başka problemlerle uğraşıyorsun büyük ihtimalle de.
Evet abi distribute hale getirdiğin zaman da bu sefer algoritma karmaşıklığına başka karmaşıklıklar ekliyorsun. Yani round trip time gibi bir şey giriyor mesela hayatına. Algoritma karmaşıklığını arttırmıyor belki ama uygulamanın genel performansını etkiliyor yani.
Evet abi aslında şey de oluyor değil mi? Mesela şey problemleri de var. Diyelim ki mesela Instagram'ı düşün. Açtığın zaman karşına bir timeline geliyor. Ve o timeline aslında ne kadar hızlı geliyor sana. Ve seninle birlikte belki de şu anda sanırım Facebook'un 1.2 milyar kullanıcısı var aşağı yukarı. Instagram'ın da herhalde o seviyelerde, milyarlar seviyesinde. Baktığın zaman milyarlarca insan belki de seninle aynı anda refresh ettiğinde herkese aynı hızda geliyor mesela değil mi? Çok ilginç yani bu aslında çok garip bir computer science problemi.
Evet. Ya pre-compute ediyorlar diye sallayacağım ama muhtemelen ediyorlardır.
Kesin.
Yani hem işte orada şey var, bulk heading var. Yani şeye göre ayırıyor, kişilere göre ayırıyor ya da set kullanım amaçlarına göre bir takım datayı ayırıyorlar. İşte fan out yapıyorlar. Mesela sen bir şey paylaştığın zaman birçok farklı kişinin veri tabanına aslında aynı anda yazılıyorsun. Yani push mu çalışıyor, pull mu çalışıyor gibi şeyler var aslında, konseptler var. Dediğin gibi pre-calculation yapılıyor vesaire vesaire. Yani çok karmaşık şeyler var. Hatta şey bile yapıyorlar. Yani internet hızına göre sana farklı içerik gönderiyorlar. Mesela böyle bir takım optimizasyonlar da yapıyorlar.
Hadi ya, bunu bilmiyordum bak.
Tabii tabii. Mesela Twitter'ın video şeyi, sen mesela canlı yayın yapıyorsun diyelim ki. Canlı yayını yapmaya başladığın zaman senden alıyor o bilgiyi. Scope'da mesela, Periscope'da. O veriyi alıp farklı formatlara aynı anda stream etmeye, şey yapmaya başlıyor. Convert etmeye başlıyor canlı olarak. 4G için, 3G için. Ve senin mesela diyelim ki 4G kullanan daha fazla insan senin bölgende varsa senin yayının daha hızlanıyor mesela. Böyle garip sonuçları da oluyor.
Abi bu ilginç bir konu aslında. Çünkü şimdi ortada bir problem var. Problem ne? O videoyu dağıtmak herkese kesintisiz bir biçimde. Tamam, orada sıkıştırma algoritmaları vesaire çalışıyor. Evet, o algoritmaların bir algoritmik karmaşıklığı var ama aslında problemi etkileyen daha büyük bir kontekst var yani. Mesela internet bağlantısı bunlardan biri. Ya da cihazının, atıyorum, network hızı. Belki cihazının network hızı daha yavaş senin internet bağlantından vesaire. Ya orada aslında problemin çözümünü etkileyen bütün konteksti alıp onun etrafında bir çözüm geliştirmeye çalışıyorlar. Bayağı ilginç konu aslında.
Evet.
Benim mesela şeyi çok birazcık daha hayal edebiliyorum. Böyle sosyal medya gibi platformlarda veya genelde insanlar belli bir noktadan sonra even çok consistent olsalar da ölmüyorlar yani. Biz bunu scale ederiz. Yani o tweet'i, o like'ı atıyorum hemen görmese, bir dakika sonra görse de problem değil. Ama mesela böyle borsa, finans, forex falan gibi konularda hem consistent olman lazım hem de hayvan gibi request geliyor, onu da karşılamak. İşte orada benim aklım duruyor yani.
Değil mi? Yani belki normal şartlarda 500 milisaniye ya da işte 150 milisaniye birçok kişi için evet yani yeterince hızlı oldu diyebilir ama o noktada o 150 milisaniye belki büyük bir latency yani.
Evet, işte orada bakıyorlar.
Ne yapıyorlar ben sana söyleyeyim. Bankanın çağrı merkezini aradığında her zaman ne diyorlar sana? Sistem şu anda çok yavaş. Biraz bekleteceğim sizi. Hızdan ötün veriyorlar abi.
Ya orada devreye şey de giriyormuş. Mesela borsanın merkezi diyelim Maslak'ta. Borsa merkezine en yakın olan yerden bir tane daire alıp işte oraya server kurma gibi yollara da gidebiliyorlarmış. Çünkü ilk oraya gelecekleri.
Bu da güzel abi yani. İşte bak, farklı bir çözüm.
Evet abi, değil mi yani, fiziksel olarak da birçok şeyi çözmen gerekiyor yani, sadece evet, yazılım değil yani, fiziksel olarak da lokasyon da çok önemli ki aslında bunu konuşmuştuk geçtiğimiz bölümlerden bir tanesinde. Şimdi artık edge computing bu yüzden aslında revaçlar evet, biraz da.
Evet abi, aynen. Ya bak, Bigo'dan çıktık, nerelere geldi konu yani.
Aslında bir tanesinin başka bir cinsi yani, aynı problem öyle baktığın zaman.
Ufaktan toparlayalım mı artık ya, bayağı oldu. Ne kadar oldu bilmiyorum, bakmıyorum ama.
Evet, oldu. Bir saate geliyoruz. O zaman şey diyelim dinleyicilere. YouTube'da CodeFiction nasıl çalışırların hepsini işte şeye açtık, herkese açtık. Eskiden sadece Patreon destekçilerimize açıktı. Şimdi herkese açık durumda. Eğer hani böyle büyük ölçeklerdeki firmaların ya da teknolojilerin nasıl çalıştığını merak ediyorsanız orada ufak bir takım şeyler yaptık. Bu arada onları tekrar izlediğim zaman da bazı şeylerde hata yaptığımızı fark ettim. Belki de böyle bir onlara geri dönüp tekrar tartışabiliriz. Eğlenceli olabilir bir gün.
Kendimizi mi gömelim diyorsun?
Aynen, biraz kendimizi gömelim ya.
Aynen yani.
O zaman şey yapalım, title'ları değiştirelim. Nasıl yapılmaz deyip yeniden çekelim. Nasıl?
Güzel fikir. Beğendim.
Süper.
O zaman yazılım öğren diyoruz ve...
Çok para var, çok.
Evet, yazılım öğrenin. Görüşmek üzere arkadaşlar.
Hoşçakalın.
Hoşçakalın.